Ayrım 12. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 181. El bombası içindeki patlayıcı madde TNT, RDX, her neyse, çakmağa çakıp yaktığınızda naylondan biraz daha hızlı veya bildiğiniz şıradan biraz daha hızlı yanar. Ama patlamaz. Onun patlayıcı vasfını sağlayan şey fünyedir. Hem tapalarını fünye çıkartıyorsun, patlayıcı vasfından arındırıyorsun, hem ilk bulduğun gün bunu etkisiz hale getirdiğini iddia ediyorsun, hem de ona rağmen bunlar tehlikeli deyip imha ediyorsun. Bahsettiği DM-41 ve M-26, DM-41 Amerikan savunma el bombasıdır. Dışındaki kap, Türk yapımı el bombaları gibi kalın, parça tesirinin kaynağı olan kap değil, ince bir metal saçtan mamuldür. Fünye çıktıktan sonra, Sayın Başkanım, bu malzeme metal kesme yeteneğine sahip, herhangi bir aparatla pekala kesilip yok edilmeden içindeki patlayıcı alınabilirdi. Bunu bir uzmanın bilmesi lazım. Çünkü patlamaya neden olan şey bu tapanın, fünyenin kapalı alan içerisinde oluşturduğu sadmedir. Tapanın içindeki petin maddesi veya civafül münyat saniyede binlerce metre yanma hızına sahip bir maddedir. Ve kapalı alanda yandığı için yemleme olarak kullanılıp içindeki tahrip kalıbını patlatır. Bu yok, bunu çıkartmışsınız, olmayan bir şey patlar mı? Bunlardan daha önemlisi, el bombası gövde ve fünye olarak iki kısma ayrılır Sayın Başkanım. Fünyeyi ayırdıktan sonra, ki her el bombasının da tek fünyesi vardır, hiçbir el bombasının yanında yedek fünyesi yoktur. O halde her el bombası fünye ile birlikte silah olarak değerlendirilebilir. Fünyesi çıkarıldıktan sonra el bombası dediğimiz nesne silah olma vasfını tamamen yitirmiştir. Tetik tertibatı olmayan bir silah ne kadar silahsa, bir el bombası da tapası çıktıktan sonra o kadar silahtır. Bu durumda pimi çekilerek taarruz etmek maksadıyla atılan her el bombası fünyesi sağlam, ancak içindeki patlayıcı madde depolama koşulları nedeniyle vasfını yitirmişse patlamaz. Fünyesi vasfını yitirip içindeki tahrip kalıbı sağlamsa yine patlamaz. Dolayısıyla silah olarak değerlendirilemez ve ancak kendi fünyesiyle birlikte değerlendirilir. Bu anlamda fünyenin harici bir patlayıcının etkisiyle patlatılması, haricen konulan bir patlayıcı maddenin etkisiyle patlatılması test değildir, imhadır Sayın Başkanım. O patlayıcı maddenin altına gazoz şişesini koysak, gazoz şişesi de infilak eder. Böyle test olmaz ve elbette infilak edecektir. Her el bombası kendi fünye grubuyla birlikte değerlendirilir. Burada anlatılan 4 DM-41 ve 3 adet M-26 el bombasının maşa gruplarının teslim edilmediği aynı tutanaktan anlaşılmaktadır. Oysa tutanakta diyor ki, 18 makine kimya ve 2 RFX Amerikan yapımı bombayı teslim ettik. Bu 7 tane el bombasının maşa grupları nerede? Çünkü diyor ki, ayırdık onları, ayırarak tahrip ettik. Bu durumda geriye tüm materyallerin harici bir patlayıcı madde marifetiyle patlatıldığı, orada ayrıştırıldı diye yazmasına karşın hiç ayrıştırmaksızın patlatıldığı ve infilakın tesiriyle dağılan maşa gruplarının bulunamadığı ihtimali kalır. Ya da hiç el bombası yoktu, böyle bir tutanak yazıldı, bunun hükmünü vermek yüce mahkemenizin. Ancak bu soru orta yerde durmaktadır. Tutanakta meskun mahal dışında yapıldığı belirtilen imha işleminin nerede yapıldığı belirtilmemiştir. Meskun mahal dışında, sanki Judy'nin eteklerinde bir mezrada bulmuşlar da o meskun mahallin dışına çıkıp orada imha edilmiş. Nerede imha edildi bunlar? Oysa neredeyse İstanbul'daki her muharip askeri birlikte bir bomba atış parkuru ve o parkurda bir bomba imha çukuru vardır. Onlardan herhangi birisinde bu işlemin yapılması beklenir. Ama orada yapılmamış. Hiçbirisinde yapılmamış. Eğer oralardan birinde yapılsaydı, zaten bu soru işaretlerinin hiçbirisi olmayacaktı. Büyük bir çoğunluğu olmayacaktı. 2 adet Amerikan RFX ve 18 adet makine kimya yapımı el bombasının içlerinde bulunan toz TNT'nin ayrı ayrı nasıl imha edildiği de tutanakta belirtilmemiştir. Buradan hareketle, Bu TNT'ler toz halinde oldukları için kalıp halde olan TNT'ler gibi sadece fünyeye değil, aynı zamanda içinden çıkarıldıkları el bombasının kabı gibi bir kapta sıkıştırılmaya da ihtiyaç duyarlar. Toz bir şey hayal edin Sayın Başkanım. Bir toz, bir kapta sıkıştırmak zorundasınız onu patlatmak için. Şimdi bu 20 adet el bombasının içinden çıkarılan toz TNT tamamı bir kap içine koyularak orijinal fünyeleri dışında, ki bu kesin artık, başka bir harici patlayıcı madde veya fünye ile mi imha edildi? Her bomba muhteviyatı için ayrı ayrı küçük sıkıştırma kapları mı deruhte edildi de onların içinde mi patlatıldı? Bunun için 20 tane harici fünye mi kullanıldı? 20 ayrı parça patlayıcı mı kullanıldı? Belli değil. İmha ettik. Hepsi bu. Emsalleriyle eş değerde patladı diye bir çukur var. O çukurun içine atılmış hepsi. Her iki ihtimalde de her fünye kendi orijinal patlayıcısı, her patlayıcı kendi orijinal fünyesiyle patlatılmadığından işlem bir test değildir Sayın Başkanım. Ve patlama niteliklerini koruyup korumadıklarını hiç kimse iddia edemez. Üstelik az önce dedim, sırf bu söz yüzünden bile mahkemeye verilebilir diye, emsalleriyle eş değerde patlaması için emsalleriyle aynı terkipte olması lazım. Harici bir patlayıcı madde eklediğiniz bir el bombasının terkibi, eklediğiniz harici patlayıcı maddenin boyutu kadar artmıştır. Nasıl emsalleriyle aynı eş değerde olduğunu iddia edebilirsiniz? Ben bunların yalan beyan, dikkatsizlik, sehven gibi sebeplerle yazılmış olduğu ihtimallerinden hiçbir tanesini değerlendirmek istemiyorum. Bomba uzmanı titriyle imza atan bir yetenek ve niteliktir bu Sayın Başkanım. Tüm bombalara ait 27 adet ateşleme kapsülünün tek tek mi yoksa topluca mı imha edildikleri de belli değildir. Eğer tek tek imha ettilerse, ki öyle diyor, söktük diyor. Üstelik ele geçirme tutanaklarından anladığımız kadarıyla sadece o 7 tanesinde fünye takılı, diğerlerinde fünye de takılı değil, kör tapa takılı üzerinde, yani bir şeyden sökmesine de gerek yok onu. O zaten depolanmaya hazır vaziyette duruyor. Tek tek imha ettilerse eğer, bu 4 tane DM41 ile 3 tane M26 NATO standardı, yabancı menşeli toplam 7 tane el bombasının maşalarının akıbetinden neden kimse bahsetmiyor? Bunların akıbeti meçhul. Toplu halde imha ettilerse eğer, bütün fünyeleri bir yerde doldurup kendi patlama yetenekleriyle değil de harici bir patlayıcı madde marifetiyle mi patlattıkları belli olmamakla beraber, eğer harici patlayıcı kullanıldıysa, ki bu kesindir, buradan çıkan sonuç odur, bu test değildir, bu bir imhadır. Çünkü tamamı arızalı dahi olsa infilak gerçekleşecektir. 26 tanesi sağlam, bir tanesi arızalı diyelim ki, veya 26 tanesi arızalı, bir tanesi sağlam. Nasıl tespit edeceksiniz? Harici patlayıcı kullanırsanız, hepsi arızalı dahi olsa, hatta imha edilen şey bomba değil de gazoz şişesi dahi olsa, infilak kaçınılmazdır. Her şey infilak eder, patlar. Tüm imha işleminin ayrı ayrı ve gövdelerden ayrılarak yapıldığı vurgulanarak yazılmıştır o tutanakta. Bu yazıldığına göre ve her materyal için harici bir patlayıcı kullanılmış olduğu ve suça konu edilen materyallerin patlama yeteneklerinin olup olmadığı tamamen gölgelenmiştir. Ve hiç kimse bunların patlama yetenekleri vardır diyemez. Bu sözlerimin tamamının daha sonra heyetinizden talep edeceğimiz uzmanlar kanalıyla doğrulanmasını da göreceğiz zaten. Sayın Başkanım, buraya kadar bahse konu el bombalarının, usulsüz ve bildik hiçbir test ve tahrip mantığına uyulmaksızın imha edildiklerinden hareketle, patlama nitelik ve yeteneklerine sahip olup olmadığının gölgelendiğini ve bunun iddia edilemeyeceğini anlattım. Savcılığa iade edildiği belirtilen maşa gruplarının içerisinde, 7 adet yabancı menşeli olan, ki bu yabancı menşeli 7 adetin kaçının Amerikan, kaçının Alman olduğu hususu müdafiilerimin tarafından zatıallerinize ayrıntılı bir şekilde arz edilecek olmakla beraber, bunlarda da çok ciddi rakamsal ve model bazında uyumsuzluklar vardır. Her raporda farklı sınıflandırılmıştır bunlar. 4'ü DM-41, 3'ü M-26 olduğu iddia edilen 7 adet el bombasının da akıbetinin vücudunun ve faillerinin meçhul olduğunu arz ediyorum. Bu 7 tane bombanın akıbeti ne olmuştur? Nasıl imha edilmişlerdir ki bunlara ait bir tek parça yoktur? Zaten diğerleri tutanaklardan anlaşıldığı kadarıyla üzerlerinde fünyeleri takılmamış bir şekilde ele geçirilmiştir. Onların zaten imha edilmelerine gerek duyulacak tehlikeli bir halleri de yoktur. Bu durumda ihbarda geçen C4 ile beraber 7 adet de el bombası ve iddianamenin 519. sayfasında atıf yapılan 19.7.2007 tarihli ekspertiz raporu da akıbeti ve cismi meçhuller arasında yerini almıştır. Bu üç hususun ne cisimlerine ne akıbetlerine dair herhangi bir bilgiye rastlanamamaktadır. Oysa Sayın Başkanım, bu testleri yapmanın ve tüm maşa gruplarını el bombası patlasa dahi elde etmenin en basit yolu, onları teker teker bir bomba imha çukuruna ve bir heyet huzurunda atarak hangisinin patlayıp hangisinin patlamadığını tespit etmekti. Üstelik bu işlem bütün hukuki itirazlar ve bütün mahkeme yargılama süreci bittikten sonra nihai karardan sonra yapılmalıydı. Bu bomba çukuruna atılma yoluyla imha edilmesi işlemi ve eğer ille de gerekiyorsa maşaların elde edilmesinin yolu, inanın bana, uzmanlık gerektirmeyecek kadar basit bir konudur. Çok basit bir konudur. Eğer yüce heyetiniz dilerse onu da anlatabilirim. Ama savunmamın bir bomba briefingine dönmesini ve burada bu raporların altına imza atan uzman titri taşıyan insanlara bomba briefingi vermeyi çok da istemiyorum. Bunlar benim açıklamalarımdı ve şimdi düşünmek gerekir ki bir bomba uzmanı bu bilgilere elbette sahiptir. O halde bu imha gerekçesinin, talebinin ve imha işleminin tamamen bahane olduğu ortada değil mi? Üstelik yukarıda da okuduğunuz yönetmelik ve yasa hükümlerine açıkça aykırı olduğu halde. Buradaki şüpheleri kuvvetlendiren en önemli olay Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalarla ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karardır. Savcılık, pimi çekilmiş olduğu halde patlamayan o bombalar için imha kararı talep etmiş, ancak mahkeme delil oldukları ve yeniden incelenebileceklerini belirterek bu talebi reddetmiştir. Söz konusu bombaları ise yasada emredildiği gibi askeri makamlara teslim ederek depolanmasını sağlamıştır. Bu karar Danıştay dava klasörlerinde 14. klasör 474. sayfa bulunmaktadır. Şu halde Ankara'da başka, Beşiktaş'ta başka hukuk kuralları yoksa eğer bu farkın sebebi ne? Cevap çok basit. Gerçekten ortada bombalar ve bir eylem olduğu için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı veriyor. Beşiktaş'ta ise imha kararını yasaya aykırı olarak veren hakim bile bombaları görmemiş. Bunun nedenini elbette Türk adaleti ve tarih ortaya çıkaracaktır. Savcının yalan beyanına dayanan sahte mahkeme kararı. Bu pervasızlık artarak devam ediyor. Tutanak sahteciliklerine, yasaya aykırı mahkeme kararlarına, tahrif edilmiş belgelere çok daha vahim bir yenisi ekleniyor. Savcı Zekeriya Öz, 15.6.2007 tarih ve 2007/1536 sayılı yazı ile aynı mahkemeye İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aynı üyesine başvuruyor ve dava dosyası için kısıtlama kararı istiyor. Son derece çarpıcı bir gerekçesi var. Gerekçesi şu: bazı ifade tutanaklarında yakalanmayan şüphelilerin kimlikleri örgüte ait silahların saklandığı yerler yazılıdır. İletişim tespit tutanaklarında birçok örgüt mensubunun adı geçmektedir. Diğer belgelerde benzer mahiyette olup halen yakalanmayan şüphelilerin yakalanması için ve suç eşyasının kaçırılmasının önlenmesi için kısıtlama tedbirine ihtiyaç vardır. Yani Zekeriya Öz demek istiyor ki ortada bir örgüt var. Bunların silah sakladıkları yerler var. Elimde bu silahların saklandıkları adresleri gösteren ifade tutanakları var. Ben bu adamların telefonlarını dinledim ve elimde iletişim tespit tutanakları var. Bu iletişim tutanaklarında birçok örgüt mensubunun adları geçmektedir. Elimde başka belgeler de var ve onlar da benzer bilgileri içermektedir. Henüz tarih 15 Haziran 2007'dir ve savcı öz ihtiyacı olan bütün bilgiye sahiptir veya öyle söylemektedir. Tesadüfe bakın ki aynı hakim 3 gün arayla yine nöbetçi. Daha sonra Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğinden alınarak sulh ceza hakimliğine atanan Ahmet Civelek. Bu karar aslında bu soruşturmanın en önemli ve anahtar kararıdır. Çünkü bu karar sayesinde avukatlar sanık ifade tutanakları dahil olmak üzere hiçbir belgeye ulaşamamıştır. Müvekkillerinin aylarca ne ile suçlandıklarını belli gazetelerden öğrenmişlerdir. Savcının hareket alanı o kadar genişlemiştir ki her türlü tertip ve sahte belge hazırlanabilmiştir. Sanıkların tutuklulukları aylarca uzamıştır. Çünkü bugün ortaya koyduğum bütün bu sahte ve usulsüz belgeler avukatlar tarafından görülebilmiş olsaydı tutukluluk hali devam etmeyecekti. Bu sağlanmıştır. Mesela çıkış tarihinden 3 gün önce ne çıkacağı bilinen parmak izi raporundan haberdar olunsaydı belki de ilgililer hakkında işlem yapılacak ve bu tertip hiç başlatılamayacaktı. Bu sağlandı. Şimdi bütün bunları ispatlamış olmamıza rağmen bir şey değişmemiştir ya. En önemlisi ise olayın vahameti artırıldı ve avukatların bile ulaşamayacakları belgeler bazı basın organlarına verildi. Hatta bu sözde gizli belgelerin sızdırıldığı bazı görevli kalemler, kitaplar yazarak kamuoyunu yönlendirdiler, sindirdiler, propaganda yaptılar ve çok büyük paralar kazandılar. İşte bu sebeplerden dolayı bu karar soruşturmanın en kilit kararıdır. Ama acaba savcı Zekeriya Öz'ün elinde bahsettiği belgeler var mıydı? Aynı hakim bu belgeleri görmüş müydü? Yoksa daha önce olduğu gibi görmeden mi imzalamıştı? Düşününüz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı basılan banknotların üzerine imzalar. Aynı banknotların üzerinde hangi kanuna dayanarak çıkarıldığı da yazar. Ama o paranın basılmasına gerekçe gösterilen kanun maddesi yoksa, oraya sadece göz boyamak için bir numara yazılmışsa, imzası gerçek, kağıdı gerçek, hologramları doğru olsa bile o para sahte değil midir? İşte burada da durum aynıdır. İmza gerçek ancak dayandığı gerekçe yalandır. O yüzden sahtedir. Biz bunu öğrenmek için 8-1-2009, 24-2009 ve 22-5-2009 tarihlerinde olmak üzere tam 3 defa talepte bulunduk. Mahkeme her defasında talebimizi kabul ederek savcılığa müzekkere yazdı ve karar gerekçesi olan belgeleri istedi. Savcılık her defasında sadece kararın fotokopisini göndererek mahkemenin talebini direndi. Bu yazıların tamamı Fikret Seçen imzasıyla geldi. Ancak 14-5-2009 tarih ve 2008/968 savcılık esas sayılı ve elimize ancak 22-5-2009 günü ulaşan savcı Zekeriya Öz imzalı yazı, Türk hukuk tarihinin utanç sayfalarına girecek türden bir yazıydı. Bu yazının altına her nedense Fikret Seçen imza atmamış, onun yerine Zekeriya Öz imzalamıştı. Savcılık ellerinde bu tür bir belge olmadığını beyan ediyordu. Yani bu demektir ki savcılık yalan beyanda bulunarak mahkemeyi kandırmıştır. Savcılık olmayan belgeleri varmış gibi göstermiştir. Savcılık matbu hata olduğu konusunda haklıysa aynı metin hakimin bilgisayarında ne aramaktadır? Ya da karar doğrudan savcılık makamı tarafından yazılarak sadece imza atması için hakime gönderilmiştir. Mahkeme bilerek veya bilmeyerek ki her ikisi de vahimdir bu sahte karara imza atmıştır. Acı gerçek şudur ki kısıtlama kararı sahtedir. Savcılık mahkemeye, mahkeme de Türk kamuoyuna ve Türk adaletine yalan beyanda bulunmuştur. İşte bu sahte mahkeme kararı yüzünden ben aylarca tutuklu kaldım ve bu tertip organize edildi. Tıpkı hakim ve savcıları S.M diyen polisin dediği gibi soruşturma Ergenekon oldu ve bunu hiç kimse engelleyemedi. Bu balon buraya kadar şişirildi. Danıştay davası ile aynı gün birleştirileceği önceden belli. Daha ortada bomba filan yokken ama bombalar sözde bulunmadan hemen önce 17 Mayıs 2007'de Danıştay davası ile ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mütalaa yollayan savcı Zekeriya Öz, bu kısıtlama kararının alındığı gün süratle TEM Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak Danıştay davası dosyasının Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden istenerek dosyaya eklenmesini istedi. Gerekçesi ise aynı yazının 4. maddesinde anlatılıyor. Muzaffer Tekin ve Mahmut Öztürk'ün de gözaltına alınmış olması ve aynı kişilerin Danıştay davasında da adlarının geçmesi. Peki Muzaffer Tekin nasıl ve neden gözaltına alındı? Cevabı çok basit. Ali Yiğit'in beyanlarına dayanılarak. Bakın, iddianamenin soruşturmanın özeti kısmında yazan Ali Yiğit'e ait ifadeleri hatırlayalım. Ayrıca bombaların olduğu manav dükkanına Oktay Yıldırım ve Mahmut Öztürk'ün yanı sıra kendisini daha önceden tanımadığı ancak medyadan Zafer Kot, Muzaffer Tekin olarak bildiği şahsın siyah bir Mercedes arabayla manav dükkanının önüne gelip durduğunu, ancak araçtan kimsenin aşağı inmediğini, Zafer Kot, Muzaffer Tekin'in dikkatlice manava bakmasından sonra arabanın uzaklaştığını, arkasından Oktay Yıldırım'ın manav dükkanından ayrılıp 15-20 dakika sonra Mahmut Öztürk'le birlikte sarı Opel Corsa ile manava geldiklerini, bu olaydan 3-4 ay kadar sonra babasının bombaları bulduğunu beyan etmiştir. Ali Yiğit'in mahkeme huzurunda reddettiği bu ifadenin güçlendirilmesi için olaya Danıştay saldırısıyla ilgili uydurma bir senaryoda katılmalıydı. Bakın iddianamede ne yazıyor ve Ali Yiğit mahkeme huzurunda ne diyor? Ali Yiğit'in iddianame sayfa 537'deki beyanından. Ali Yiğit sorduğunda bunların derin devletin bombaları olduğunu, hatta Danıştay olayında bu bombaların Çavuşbaşı'ndaki evde olması sebebiyle bulunamadığını Ali Yiğit'e söylemesi ve bu bombaların o olaydan kalan bombalar olduğunu belirtmesi, örgütün amaçlarını bilerek bu bombaları sakladığını göstermektedir. Ali Yiğit'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurundaki ifadesinin 39. sayfasından. Avukat Yusuf Çolak. Hatırlayamıyorsunuz. Pekala, Danıştay saldırısı 2006 senesinin Mayıs ayında olduğuna göre size Danıştay saldırısında bulunan bombalardan arta kalan bombalar diye ifadeniz var. Benim sayın hakimim, dilekçemi savunmamda 11. madde burada iddianamede şöyle bir ifade geçiyor. Bu bombalar Danıştay saldırısından kalan bombalar oluyor da Çavuşbaşı'ndaki evde bulunamıyor ve orada kalan bombalar oluyor diye bir ifade var iddianamede. Bunları siz mi söylediniz? Sanık Ali Yiğit, bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Bu tür bir ifade Ali Yiğit'in hiçbir ifadesinde geçmiyordu. Ama savcılık bunu Ali Yiğit'in ifadesine mal ederek iddianameye koymuştu. Aynı ifade kalıbı ileriki sayfalarda göreceksiniz ki bir kez daha, ama bu kez başkası tarafından kullanılacak. Şimdi sormak lazım. Bu eylemin adını yasalar nasıl koymaktadır? Suç ve suçlu imal etmek mi? Yalan beyanda bulunmak mı? Evrakta sahtecilik mi? İftira mı? Bunların hangisi? Ve yine sormak lazım. Bir savcı gerçekten elindeki delillerle ispatlayabileceği, uydurmadığı, tertip yapmadığı bir soruşturmayı yürütüyorsa veya suça konu bir eylemi soruşturuyorsa, gerçekten bir yerlerden bombalar bulduysa ve elinde somut bir şeyler varsa buna neden ihtiyaç duysun? En önemlisi ise bir savcı bu tür bir hareketi neden yapar? Danıştay davasıyla irtibatlamak için bu insanüstü ve hukuk dışı gayretin sebebi nedir acaba? Yoksa bu davanın başka amaçları mı var? Bu tip yalanlarla kurulan bir davanın sonuçlanması imkansızdır. Bunu savcılar da çok iyi bilmektedirler. Ancak eğer gaye davayı sonuçlandırmak değil de içinden çıkılamaz, yargılanamaz bir dava şeklinde inşa edip bununla iktidara vakit kazandırmaksa durum değişir. Bu süre içinde de bazı politikalara muhalefet etmesi gereken devlet kurumları ve siyasi muhalefet baskı altına alınarak rejimin yapı taşlarıyla birazcık para karşılığı oynanabilir. Bu para ise sadece saltanatı biraz daha devam ettirebilmek içindir. Soruyorum sizlere, bunun hukukla veya ahlakla bir ilişkisi var mıdır? Aslında burada sıradan gözlerden kaçabilecek son derece teknik bir detay saklıydı. Danıştay bombaları veya Danıştay'dan arta bombalar nitelemeleri algı yönlendirme amacıyla ve psikolojik harekat uzmanlarınca saptanmış bir şey. Bomba dediğinizde insanların aklına bomba gelir sadece. Ancak Danıştay bombaları dediğinizde durum değişir. Danıştay saldırısında bomba kullanılmadığına göre bu niteleme neden yapılır? Çünkü Cumhuriyet gazetesini bombalayanlarla Danıştay eylemini yapanlar aynı kişiler. Eğer Danıştay bombaları tabirini kullanırsanız kimsenin aklına bomba gelmez. Doğrudan Danıştay saldırısı gelir. Ve burada kimden bahsediyorsanız o kişi doğrudan Danıştay eyleminin faili gibi algılanır. Kimsenin aklına bomba gelmez veya kimse o eylemde bomba olmadığını düşünmez. Bu yöntem daha sonra yine karşımıza çıktı. Bu kez de Gizli Tanık Anadolu adıyla ifade veren Ümit Sayın tarafından kullanıldı. Onun da kaynağı yine Ali Yiğit'in bu ifadesiydi. Çünkü Ümit Sayın mahkeme huzurunda ifadesini savcıyla beraber iddianameyi tetkik ederek verdiğini söyledi. Savcı tarafından 35 yıl ceza ile tehdit edildiğini söyledi. Ayrıca ifadesini 20 Mayıs'tan sonra verdiğini söyledi ama ifade tutanağın üzerinde 11 Nisan 2009 yazıyordu. Bunlar konumuzla son derece ilişkili bilgilerdi. Çünkü Ümit Sayın Gizli Tanık Anadolu olarak şöyle diyordu. Oktay Yıldırım ve Mehmet Demirtaş mahkeme sırasında arka odada konuşuyorlardı. Ben gelince sustular. Biri, bu bombaların Danıştay bombaları olduğu ortaya çıkarsa naneyi yeriz, dedi. Diğeri de, meraklanma bir şey olmaz, numaraları tutmuyor, dedi. Bu ifadeler Ali Yiğit'in ifadeleriyle birebir aynı. O da, manavda konuşuyorlardı, ben gelince susuyorlardı, diyordu ifadelerinde. Tıpkı Ümit Sayın gibi, Danıştay bombaları diyordu. Kaynak iddianame olunca elbette böyle olacaktı. Burada önemli olan Danıştay bombaları kalıbının kullanılarak Danıştay eylemiyle ilişkilendirilecek şekilde algı yönlendirmesi yapılmış olmasıdır. Normal şartlarda bu bombaların sahibi ve Cumhuriyet gazetesine atılması için veren kişiler bizler olsaydık, Danıştay bombaları tabirini en son kullanacak kişiler de bizler olurduk. Bombalar derdik, gazeteye atılanlar derdik, bir şeyler derdik. Ama asla Danıştay bombaları demezdik. Çünkü Danıştay olayında bomba kullanılmadı. Nitekim Cumhuriyet gazetesine bomba atma eyleminin sanıkları, aynı zamanda Danıştay eyleminin de sanıkları. Hatta kendi ikrarlarına göre failleri oldukları halde böyle bir niteleme kullanmadılar. Burada bir diğer dikkat çekici nokta ise Ümit Sayın'ın Gizli Tanık Anadolu olarak ifade verdiği tarih. Tarih 26 Mayıs 2009. 12 Mayıs 2009'da mahkemede tertibin sesli video kaydını izlettirdim. O gün bütün ana haber bültenlerinde o video kaydı vardı. Mecliste bazı milletvekilleri konuyla ilgili soru önergesi vermişti. Aylardır incelemesi bir türlü bitemeyen CD, tertibe çok sert bir darbe indirmiş ve tamamen açığa çıkartmıştı. İşte o günden tam 12 gün sonra Ümit Sayın ifade veriyordu. İndirilen darbeye karşılık verir gibi. Her şey belliydi. Savcı tarafından 35 yılla tehdit edilmiş ve iddianamedeki kalıpları kullanarak düzmece bir ifade vermişti. Kıymetli okurlar, örgüte bakınız. Sürekli konuşuyor ve konuştuklarını Ali Yiğit, Ümit Sayın gibi belli tipler de sürekli duyuyorlardı. Ya bu çok ahmak bir örgüttü ya da birileri hem bizi hem de milleti ahmak yerine koyuyorlardı. Cevapları ve yorumu sizlere bırakıyorum. 12. ayrımın sonu, sayfa 197.